Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Erkam Radyomuzdan sizlere selam verebilmenin kıvancı içindeyiz. Aziz dostlar, biliyorsunuz son 3 programımızda Ledünni İlim ve Hakiki Sevgi başlığını taşıyan Davud el-Kayseri Hazretlerine ait efendim bu küçük fakat derinlikli, yoğunluklu eseri mütalaa etmeye, efendim üzerinde yoğunlaşarak durmaya gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Bu çabamızın meyvelerini de efendim radyo diliyle, lisanıyla sizlerle paylaşıyoruz, huzurlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bir programı daha hak ediyor demiştim. Tabii meseleler meseleleri açtığı için, iç içe katmanlı ve katmerli olduğu için birçok hususu konuşalım arzu ettiğimden dolayı tehir etmiştim, ertelemiştim. Bugün bunları ne kadar konuşabiliriz, ne kadar ele alabilirim, ne kadar üzerine durabilirim bilmiyorum. Çünkü neden? Bu konuda efendim bir kitabın muhtevasının zenginliği, içindeki pasajların, paragrafların, kelimelerin, cümlelerin yoğunluğu, gerektiğinde bir tanesinin belki bir cümlenin bile uzun uzun üzerinde durmayı hak edişi, pek çok meseleyi içinde barındırması gibi efendim özelliklerden dolayı, bir de benim haleti ruhiyem tabii çok önemli. Çünkü bunlar mekanik anlatılacak eserler değildir. Yani böyle nerede olsa, ne şekilde olsa anlatırım, konuşurum diyeceğiniz meseleler değildir. Bir haleti ruhiye hazırlığı da gerektiriyor. Haleti ruhiyenizin efendim dağınıklığı, durgunluğu, dalgalı oluşu, gelgitleri, kendi içinizde yaşadığınız inkılaplar, haller yansıyor ister istemez meseleleri ele alışınıza. Tabii bunu da göz ardı etmemek lazım diye ifade ediyorum. Şimdi efendim pek çok meseleyi ele almaya gayret ettik. En son karanlıklarda yürüme şekli başlığını taşıyan 4. bölümle bağlantılar kurmuştuk. Birçok noktayı da konu olarak ele aldığımızı, hatta belki haftaya alırız diye ertelediğimizi düşünüyorum, hayalen zihnimde canlandırıyorum. Bu karanlıklarda yürüme şeklinde efendim nurani ve zulmani perdelerden bahsetmiştim. Buradaki seyri sülukun nasıl olması gerektiğinden, nasıl yürümesi gerektiğinden bahsetmiştim. En son Evhadüddin Kirmani'den bahsetmiştim size. Bu zatın tanınması gerektiğini söylemiştim. Allah sırrını kutlu eylesin demiştim ve onun bir Farsça şiirinden size atıfta bulunmuştum. Evhadüddin Kirmani iyi anlaşılmalıdır, üzerinde durulmalıdır diye vurgulamış idim. Ondan sonra ve Salik'in yürüyüşe başlayan, manevi anlamda yol almaya başlayan Salik'in ondan sonra bu mertebeleri nasıl aşacağına dair bazı ipuçlarını kitaptan hareketle sizinle paylaşmıştım. Mesela ne diyordu? Başlayan kişi, yani müptedi, daha işin başında olan kişi nefis menzilinde yürür. Ortada olan kalp menzilinde yürür. Sona ulaşan kamil ruh menzilinde yürür. Başlangıçta olan nefs istikametinde, menzilinde yürüyor, güzergahında yürüyor. Ortada olan efendim kalp menzilinde yürüyor. Bu işin kamil mertebesi, zirvesi ise ruh menzilinde seyretmektir, yol almaktır diye bize efendim Davud el-Kayseri öğretiyor, söylüyor. Yürüyen kişi salik, bu makamları kat etmede ve Allah'ın zatından perdeleri kaldırmada, bu üç mertebeyi derinleştirmeden başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bu üç mertebe tüm sülukun temel esasıdır, yönetimidir, efendim nirengi noktasıdır diye bize söylüyor, bize ifade ediyor. Şimdi süluka ilk başlayan süluku, yani yol alma tarzını önce alıştırma, temrin. Alıştırmalar çok önemli. Nefsinizi bazı müspet alışkanlıklara yatkın hale getirmemiz çok önemli. Ah yapabilsek, keşke yapabilsek. O alıştırmaları yapa yapa yapa onları kendimizde bir karakter parçası haline getirebilsek. O yüzden nefsin terbiyesinin başlangıcında temrinler, alıştırmalar çok önemlidir. Sonra uyanıklık, müteyakkız olmak, gözünü böyle 4, 5, 10 açmak. Ondan sonra günahlara karşı, isyana karşı, tuğyana karşı, hava atıra karşı, efendim evhama karşı, yanlış bozuk fikirlere, kanaatlere karşı, kalbe gelen bazı hislere karşı yakaza halini kuşanmak gerekiyor. Sonra günahlardan tövbe gerekiyor. Aziz dostlar, daha önce de farkını ortaya koymuştuk. Tövbe biraz geleceğe matuftur diye söylemiştim. Ondan sonra yani insanın yönünü geleceğe çevirmesi, istiğfarsa daha çok geçmişe yöneliktir. Yani tövbe, Allah'ım, Rabbim, ben senin bana çizdiğin istikamette yaşayacağım sözünün verilmesidir. İstiğfarsa geçmişe yönelik hatalarımı affet, kusurlarımı ört manasındadır. Biri geçmişe, birisi mazi ve geleceğe, istikbale bakar diye bir tasniften bahsetmiş idim, paylaşmıştım. Efendim, ibadetleri yerine getirmekle Allah'a dönme sonraki aşamalarda, sonra da vera, züht ve takva ve benzeri şeylerle olur. Evet, vera, züht, takva, bakın bunlar bizim yitik kavramlarımızdan üçü. Bunları üzerinde yoğunlukla düşünerek anlamak lazım. Vera, Allah'tan gayri hiçbir şeye itibar etmeme hassasiyeti. Züht, bir insanın efendim azı tercih ederek, günahlardan korunmayı tercih ederek, ibadet taati tercih ederek, Allah'ın çizdiği sınırları tercih ederek böyle tiril tiril bir hal üzere yaşaması demektir. Takva ise tamamen gönlünü takviye ederek, hayatını Allah'la takviye ederek, Kur'an'la, hakikatle, sünnet-i seniyenin pak yolunda ilerleyerek, ondan sonra korunarak, Allah'a karşı bir korunma hassasiyeti, bir sakınma hassasiyetiyle yaşamak demektir. Takvayı sadece korku diye karşılamak negatif anlayışlar uyandırabiliyor. Yani bir bilinçle, bir mükellefiyet ruhuyla, bir farkındalık şuuruyla yaşama bilinci diyebiliriz aslında takvayı. Sakınmayı, korunmayı, gönlünü, kalbini, hayatını Allah'la takviye etmeyi, Rabbinin efendim marziyatıyla takviye etmeyi içerebiliyor diye söylemiş idik. Şimdi efendim bu yolda eğer devam ederse, eğer kalbinde irade, tevekkül, rıza, teslim, işi Allah'a bırakma, korku, huşu ve huzu hasıl olursa, o zaman nefsin makamının fenası kemale erer. Ondan sonra nefis makamı sona eriyor. Ne başlıyor sonra? Kalp başlıyor. Ondan sonra ne vardır demiştik? Ruh. Ruhta seyir. Ruhta ilerleme. Ruhta efendim salik olma. Orada bir seyri suluk yaşama anlamında söylemiştim. Ondan sonra bu da fiillerde fenadır. İlahi sıfatların ışığıyla aydınlanır ve kalbi nurlanır diyor. Eğer bu söylediklerimizi yaparsa, işi Allah'a bırakma, korku, huşu, huzu o zaman olursa, nefsin makamının fenasıdır. Bu da fiillerde fenadır diye söylemişti. Ondan sonra kendisine muayene, mükaşefe, müşahede, marifet, yakin ve bu makamlarda benzer şeyler hasıl olur diyor. Bununla fiillerde fena tamamlanır. Böylece nefs toprağında bulunan nefsani sıfatların kökleri kurur. Çok önemli bir cümle. Nefs toprağında bulunan nefsani sıfatların kökleri kurur. Nefsani sıfatlar nelerdir? Efendim, tutku, şehvet, hırs, öfke, gadap, ondan sonra aşırı derecede tecessüs, kovuşturma, yani kovuculuk yapma, verdiği sözde durmama, bütün bunlar makam sevgisi, mevki sevgisi, insanların nazarında görünme, fark edilme sevgisi gibi örneklerini çok söylemek mümkün. Nefis toprağında bulunan nefsani sıfatların kökleri kurur. Allah nasip etsin inşallah. Sonra eğer hakiki sevilenin sıfatlarının nurundan yaratıcısını isteyen kutsi bir nefis isterse, zati cemalin nurları zuhur ederse, onda şevk zati cemalin nurları. Vay vay vay vay vay vay. Bu çok önemli. Allah'ın zatının cemalinden sudur eden, o yansıyan, tecelli eden efendim nurlar zuhur ederse inşallah bir insanın kalbinde, nefis toprağındaki nefsani arzular kuruduktan sonra onda şevk oluşturmuş. Şevk. Bugün de motivasyon diyorlar ya işte biliyorsunuz. Bu ilahi motivasyon. İştiyak, vecd, sarhoşluk, sekr. Yani böyle bir sekran olma hali. Dünyayı, dünyanın dünyevi yönünü, fani yönünü bulanık ve puslu görme hali diyebiliriz aslında. Zevk, aşk, muhabbet ve mevce hasıl olur. Subhanallah. Allah bunları inşallah hakkıyla, hakikatiyle yaşayan, ilimle, irfanla bunlara efendim erişen, bunları tahsil eden kullarından bizi eylesin diyoruz. Ve efendim Hızır bahsine geçelim diyoruz. Yoksa bahis ucu uzayacak, zaman az. Evet. Efendim, bu kitabımızda biliyorsunuz ledünni ilim ve hakiki sevgi meselesi anlatılırken bu ledünni ilim bahsinde bir ab-ı hayat nedir diye sormuştuk. Ardından bir de Hızır bahsi var. Hızır. Şimdi Hızır konusunda mübarek kul, bir kul, Hazreti Musa ve bir kul pek çok görüş ortaya konmuştur. Bu görüşleri ben ortaya konulan İslam düşünce tarihinde ortaya konulan Hızır'la ilgili külliyata baktığımızda yaklaşımları birer zenginlik olarak görüyorum. Sapkınlığa varmadığı sürece, Kur'an'ın esasatına muhalif olmadığı sürece. Kur'an'ın dört temel esası vardı hatırlayınız. Tevhid, haşir, adalet, nübüvvet. Adaletle ibadet ve nübüvvet. Bu dördüne muhalif değilse, tevhid esasını bozmuyorsa, farklı anlayışların zenginlik olma olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bunun da Kur'an'ın mucizeliğinin bir yansıması olduğunu ifade etmiştim. Kur'an'ın hem i'cazının hem icazının bir göstergesidir diye ifade etmiştim. Kur'an öyle bir kitaptır ki aziz dostlar, lütfen her seviyeden, her yaştan, her meslekten, her akıl seviyesinden insanların bulunduğu büyük bir konferans salonu hayal ediniz. Yani anaokulu çocuğu da var, ilkokul, ilk mektep çocuğu da var, ortaokul çocuğu da var, lise talebesi var, üniversitenin farklı bölümlerinden var. İşte efendim doktorlar var, mühendisler var, farklı meslek grupları var, profesörler var vesaire. Şimdi bütün bunlar bir salondalar. Bir hatip hitap eden kişi çıkıyor, konuşuyor. Her birine ayrı ayrı izah etmiyor. Tek bir konuşma yapıyor. Ve her biri kendine göre bir şeyler anlıyor, istifade ediyor. Kimi hayret nidaları ortaya koyuyor, kimileri harıl harıl notlar alıyor. Profesörler notlar alıyorlar sürekli. İlkokul çocukları kendilerince aa diyorlar. Lise öğrencileri notlar alıyorlar. Kur'an böyle bir kitaptır. Yani her seviyeden akla, aklın anladığı kadarıyla, kalbin aldığı kadarıyla hitap eder. Herkesin ondan hissesi ve nasibi vardır. Dolayısıyla Kur'an böylesine vüsatli, kapsamlı bir kelam ilahidir. Ben tarihselcilik fikriyle meşgul olanları da az çok bilen bir kardeşinizim. Onları da takip ederim ama bu metnin tarihselcilik handikapına indirgenmesinin büyük bir hata olduğu kanaatindeyim. Tarihselciliği andıran malzeme, materyal sırf metin bazında baktığınızda bulunabilir. Yani metin gözüyle baktığınızda bir tekst, bir yazarın yazdığı metinmiş gibi, metin analizine tabi tutacağınız bir şeymiş gibi baktığınızda elbette her şeyi bulabilirsiniz. Burada da ana ilkem şudur. Bulmak istediğinizde efendim karanlığı da bulursunuz, ışığı da bulursunuz. Dünya öyle yaratılmış ki inanmak isteyen için yeterince aydınlık, İnkar etmek, karıştırmak, bulandırmak isteyen içinse yeterince karanlık bu alemde mevcuttur. Mevcuttur. Evet. Şimdi bunları niye izah ettim size? Hızır meselesinde de aynı. Farklı yaklaşımlar vardır. Yani Hızır'ın sadece ruhani bir varlık olduğunu söyleyenler vardır. Hızır'ın bir hayat mertebesi olduğunu söyleyenler vardır. Hızır'ın Hazreti Musa'ya arkadaşlık eden bir kul olduğunu sadece söyleyenler vardır. Yani bu meselenin efsaneleştirilmemesi gerektiğini, batıni tarafının olmadığını dile getirenler vardır. Bir de Davud el-Kayseri gibi ki Muhyiddin Arabi daha çok ekolüdür, çizgisidir. Oradan beslenilmiştir. O yaklaşım vardı. Bir de az şimdi aktaracağım yaklaşımlar vardır. Hakikat talebesine düşen nedir? Bütün bunları böyle dikkatle mütalaa edip onlardan kendince bir yaklaşım bulmaya çalışmaktır. Bir yol, bir nasıl söyleyeyim, açılım sağlamaya çalışmalıdır. Yani arı gibi bunları toplayıp güzel ballar yapmalıdır ve bunları Kur'an'ın zenginliğinin bir yansıması olarak değerlendirmelidir. Evet, tamam, Kur'an'da Hızır ismi geçmiyor. Amenna, buna hiç diyecek bir şeyimiz yok. Hızır ismi meşhur olmuş daha sonradan bir isimdir. İdris diyenler vardır Hızır'a ondan sonra. Şimdi bakalım Davud el-Kayseri Hazretleri ne diyor? Deriz ki, Hızır aleyhisselam Allah'ın zat, isimler ve sıfatlar semasına nispetle yeryüzü durumunda olan varlıkların karanlıkları aleminde yürümüş kutsi ruh sahibidir. Yani ruhul kuts, kutsi, mukaddes bir ruh sahibidir. Yeryüzünde âli arzda olanların karanlık alemlerinde yürümüş. Yani dünyada olanların, arzi düzeyde olanların karanlık dünyalarında, o karanlık perdeler vardı ya, orada yürümüş bir mukaddes, kutsi ruh sahibidir diyor. Ruhul kuts. Allahu Teala'nın katımızdan ona bir ilim öğrettik, ledünnümüzden. Evet, bir ilim öğrettik dediği gibi ilmi ledünni denen hakiki hayat suyunu kazanmıştır. Hakiki âb-ı hayat ilmi ledündür demiş idik. Kitaptan hareketle bu tahlilleri yapmıştık. Hızır'ın ilahi izinle ilahi zattan ve gizli manalardan haber vermesine Allah'ın şu sözü delildir. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. Yani çocuğu öldürmek, biliyorsunuz Hazreti Musa ile olan yolculuğunda çocuğu öldürüyor. O, lütfen Musa ve bir kul kıssasını okuyunuz ya da Hızır diye meşhur olan kıssayı okuyunuz. Detayları hatırlayacaksınız. Çocuğu öldürmesi, gemiyi delmesi, duvarı yıkması ve Hızır'ın yaptığı diğer bütün işler. Bunlara dair denilen ifade şudur diyor Kur'an'da. Kehf suresi 82. Ondan sonra diğeri neydi? Katımızdan ona bir ilim öğrettik. Kehf suresi 65. Evet, ben bunları kendiliğimden yapmadım. Evet, bu diyor Hızır'ın kendi başına hareket etmediğinin, bir başka efendim haberle, gizli manalardan haber verme yönüyle yönlendirildiğinin işaretidir diyor. Hızır ilahi izni ilahiyle şüphesiz nebidir. Bakın, burada ne diyor Davud el-Kayseri? Hızır nebidir diyor. Nebi, yani Allah'ın peygamberlerinden biridir. Ama nasıl bir nebidir? Şimdi o nebi resul ayrımlarına falan girmeyelim. O da bu aralar çok tartışılıyor. Ben böyle gereksiz fuzuli tartışmalardan kafamızın uzak tutulması gerektiğini düşünüyorum. İşte her nebi resul, her resul nebidir, her nebi resul değildir. İşte kitap inen inmeyen ayrımları, klasik ayrımlar zaten. Ondan sonra nübüvvet ve risalet, biri umumidir, biri hususidir filan, tartışılabilir ondan sonra. Şimdi burada ne diyor? Hızır ilahi izinle, izni ilahiyle şüphesiz nebidir. Fakat kendisinin şer'i nübüvveti yoktur. Yani Allah onun aracılığıyla şeriat göndermemiştir. Çünkü Rabbimizin şeriat verdiği peygamberleri başkadır. Mesela ulul azim peygamberler şeriat vaz etmişlerdir. Hazreti Musa'nın şeriatı vardır, malum haliniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı vardır. Ondan sonra ama Hızır bir nebidir fakat şeriat vaz etmemiştir. Onunla şeriat gönderilmemiştir. Şer'i nübüvvetin yokluğundan nübüvvetin yokluğu lazım gelmez. Yani şeriat verilmediyse bu nebi olmadı anlamına gelmez diyor. Ondan sonra Davud el-Kayseri. Özelin olumsuzluğundan genelin olumsuzluğu çıkmaz. Şeriat özeldir ama nübüvvet geneldir. Şeriatı olan nebinin zahir hükümlerine tabi olması yönünden Hızır, Musa'nın nübüvveti boyunduruğu altında olan İsrailoğullarının nebilerinin geride kalanları gibidir. Nasıl Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın aleyhisselam efendim şeriatına tabi olan İsrailoğullarının pek çok nebileri vardı, ismini bildiğimiz bilmediğimiz. Aynen onun gibidir Hızır'ın durumu da diye ifade ediyor. Böyle bir netleştirme yapıyor. Batın yönündense, bakın zahiren böyle. Zahiren Hazreti Musa'nın şeriatıyla hükmeden getirdiği, Allah onun aracılığıyla gönderdi. O şeriatla hükmeden İsrailoğullarının nebileri gibidir Hazreti Hızır. Fakat batinen ne diyor? Batın yönünden şeriat koyan, şeriat vaz eden nebinin Allah'tan aldığını alıcı olsa bile zahir yönünden şeriat getirenin emrettiğine tabidir. Yani batın yönündense Hazreti Musa'nın durumu gibidir, onun durumu diyor. Hazreti Musa'nın şeriat getirmesi gibidir diyor. Batınen onun üstünlüğü öyle düşünülebilir, öyle bakılabilir diye ifade ediyor Hızır meselesinde. Evet, zannederim anlatabildim. Zahiren Hazreti Musa'nın rüçhaniyeti var. Şeriat vaz etmesi açısından, ama batinen baktığımızda ledünni ilme mazhariyeti açısından Hazreti Hızır'ın bir rüçhaniyeti olduğunu ima ediyor diye anlıyorum ben. İnşallah doğru anlıyorumdur. Evet, şimdi aziz dostlar, Hızır'ın daimi olarak var olup olmaması meselesi de çok tartışılmıştır. Yani Hazreti Hızır hala hayatta mıdır? Hızır yaşıyor mu? Hayatı devam ediyor mu diye çok sorulur, çok tartışılır. Hatta bu anlamda belki bir vakit başka zamanlar konuşuruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin birinci mektupta verdiği bir sualde bir cevabı vardır. Hayatın 5 mertebesinden bahseder. Hazreti Hızır hayattadır ama der. Efendim, bizim bildiğimiz hayat değil, hayatın 5 tane tarzı, boyutu vardır der. 5 boyut. Bu boyutlardan birincisi şu bizim cismani boyutumuz. Yediğimiz, içtiğimiz, uyuduğumuz, acı çektiğimiz, işte yorulduğumuz filan. Yani bunlara mahkum olduğumuz, kayıtlarla kayıtlı olduğumuz bedeni hayatımızdır der. İkinci hayat mertebesi Hazreti Hızır ve yanlış hatırlamıyorsam İlyas. Evet, Hızır ve İlyas Aleyhisselam'dan bahseder. Bu da der, bizim gibi beşeri ihtiyaçlara mahkum değil ama bazen bunları yaşayabiliyor. Yani bu boyuta da geçebiliyor, beşeri boyuta da geçebiliyor ama bunlara mecbur ve mahkum değil. Bu da ikinci mertebedir der. Ondan sonra yani yarı şeffaf gibi diyebiliriz. Yarı beşeri gerektiğinde hani opsiyonel diyebileceğimiz bir durumdan bahseder. İşte efendim kabirdekilerin hayat mertebesi en üst mertebedir der. 5 yani yükseklik anlamında söylemiyor, boyut farkı anlamında söylüyor. 5.'si kabirdekilerin hayatıdır der. 4.'sü şehitlerindir der. 3.'sü de ondan sonra Hazreti İdris ile ve Hazreti İsa ile bağlantı kurulur. Ondan sonra onun hayat mertebesinden bahsedilir. Çok bunun detayları var. Onları alıp okumak lazım, bakmak lazım. Bu konuda biraz araştırma yapmak gerekiyor. Niye anlattım bunu size? İslam tarihinde, İslam düşünce tarihinde baktığımızda Hızır meselesi bir kült olarak, bir kültür olarak tartışılmıştır. Hızır'ın neye tekabül ettiği çok konuşulmuştur. Farklı bir bilgi boyutunun olup olmadığı çok ele alınmıştır. Şimdi burada Davud el-Kayseri'nin yaklaşımı neydi? Diyor ki, Hızır'ın daimi olarak var olması meselesine gelince, bu onun hakiki vücudun özüne ulaşması, vücudu hakiki, onun özüne, muhtevasına ulaşması, cisimliliğinin nurani melekut veya ahiret aleminin gerektirdiği beşeri pislikten temizlenmiş olarak, cismaniyetin kirlerinden temizlenmiş olarak başka unsuri cisme dönüşmesidir. Vücudunun başka bir cisme dönüşmesidir. Ne bileyim, ışıktan bir vücut olabilir, daha şeffaf maddelerden vücut olabilir. Unsuri cisim diyor, gene bir unsur var. Yani yarı perdelilik var, yarı maddilik var. Tam maddi değil, yarı maddi, değişik bir unsur. Çünkü unsur deyince biliyorsunuz maddenin türleri var. Şimdi ışık da maddedir aslında, elektrik de maddedir. Ondan sonra çamur da maddedir, ağaç da maddedir. Ha, maddenin de kendi içinde kesif olanları, latif olanları var. Daha şeffaf olanları var, daha yoğun olanları var. Burada unsuri başka bir cisme dönüşmesidir diyor Hazreti Hızır'ın cismaniyetinin devamı açısından. Sahih hadislerde ve Kur'an'da belirtildiği şekilde çok letafetle o uhrevi ölüm ve fenayı asla kabul etmedi. Şu anda sayısız şekillerde ve çeşitli suretlerde hissi, misali, melekut, ruhani, ceberut alemlerinin hepsinde görünebileceği kudretle sıfatlandı diyor Hazreti Hızır için, meselesi için. Evet. Ölüm ve fena ona ilişmedi diyor. Yani Rabbimizin daimilik vermesiyle, biliyorsunuz. Yoksa bir insanın kendi kendine daimi olması şirktir. Yani kendi kendine daimiliğinin bizatihi kendinden kaynaklandığını söylemek abestir. Bunu hiç akıl sahibi bir insan söylemez. Bunu Rabbimiz veriyor onun idamesiyle. El-Baki hüvel-Baki, onun bekasıyla ipka bulmak. Ama o bir ipkanın gene Allah'ın bekası gibi olmadığını da bilmemiz lazım. Arada mahiyet farkı var. Tıpkı cennetin, ahiret alemlerinin bekası meselesinde düşünüldüğü gibi. O yaratılmışa özgü bir bekadır. Yani bekası Allah'ın ipkasıyla kaim olan. O ipkasını çektiği zaman kendi başına bizatihi baki olamıyor. Zor meseleler. Devam edelim efendim. Bir anda sayısız şekillerde görülebilir. Hissi, misali. Misali ne demek? Şimdi sizin bir vücudunuz var, bir de aynadaki görüntünüz var. O sizin misalinizdir. Şimdi o aynadaki görüntünüz mesela ete, kemiğe, kana bürünme diye bir durum yok. O aynada yansıyan bir görüntü. Misalinizdir. Temsilidir. Melekut alemi, ruhani alem, ceberut alemlerinde görünebileceği kudrete sıfatlandı. Boğulanların imdadına yetişmesi, helak olanların kurtarılması, eksik olanların tamamlanması, sapıkların irşadı, sapkınların, manevi yolda ve hissi gidişlerde yoldan çıkmışların hidayeti gibi Allah'ın ortaya çıkmasını istediği şeyleri yapmaktan kaçınmaz. İzni ilahi ile, vurguyu 5 kere yapıyoruz. İzni ilahi ile. Hızır, büyük ve küçük pislik ihtiyaç define benzer beşeri eksikliklere duyan maddi dünyevi bir bedenle artık mevcut değildir. Yani yiyen, içen, lavaboya gitme ihtiyacı oluşan böyle bir vücutla donanımlı değildir diyor. Böyle bir vücudu yoktur artık diyor. Defi hacet durumunda olan bir varlık değildir. Birbirine ters cezalara davet eden, cezaların ortadan kalkmaksızın kabulüne rıza gösteren ve bedenini daimi olarak yok edendir, diyor. Bazı salihlere bazı vakitlerde fiziksel bedenle olmayı gerektirmeyen surette görünendir. İşte burada da Said Nursi'nin çok güzel bir izahı var. Diyor ki, mesela, manevi makamlarda yol alan bazı salih kulların diyor, Hızırîyet makamıyla bazı irtibatları olur diyor, diyalogları olur diyor. Ama diyor bunu karıştırırlar, o görüşen kişiyi Hızır zannederler diyor. Hani hep biliyorsunuz Hızır kültürü oluşmuş ya, ondan sonra her gördüğünü Hızır bilmek vardır hani söylenir. Her geceyi Kadir bilmek vardır. Ondan sonra şimdi işte burada da bazı vakitlerde fiziksel bedenle olmayı gerektirmeyen surette görünendir. Kime? Salihlere diyor Davud el-Kayseri. Şüphesiz melekler ve kamiller Cebrail'in Dıhyetül Kelbi suretinde göründüğü gibi, hani Peygamber Efendimiz'e de bir cemali güzel efendim zat şeklinde Dıhyetül Kelbi'den bahsedilir, suretinde göründüğü gibi Allah'ın ona tam bir insan olarak göründü demesindeki gibi, Meryem'e başka surette görünmesi gibi bütün alemlerde misali hissi surette görünürler diyor. Evet, temsili görünüyor. Somut bedenle, böyle et, kan, kemik değil de temsili görünüyor Hazreti Hızır. Öyle görünür diyor. Misali hissi, hissetme, hislerle fark etme boyutunda görünürler diyor. Hızır da bu sıfatla sıfatlanmasıyla misali ve hissi suretlerde kendini gösterir. Arif de onu görür ve gördüğünü tanır. Efendim diye ifade. Hatta misali suretleri müşahede eden bazı salih insanlar, salih kullar, müşahede ettiklerinin inanışlarına göre her 500 senede bir görüldüğünü ve dişlerinin dökülüp yenilendiğini zannederler. Yani böyle bir duygu ve intibada oluşabilir diyor, oluşmuştu, söz konusudur diye ifade ediyor. Evet, Hazreti Hızır meselesinde aslında özetleyebileceğimiz yaklaşım budur efendim. Davud el-Kayseri Hazretlerinin. Şurada enteresan bir şey var. Onu da sizinle paylaşayım. O halde bunun tek bir şahsa mahsus olmadığını bilinsin. Aksine bu sülukta yolda yürüyen ve kemale ulaşan herkes, celal ve kemal sahibi Hak ona tecelli eder. Böylece o karanlıkların kaynağında hayat suyunu, ab-ı hayatı içer. Hayat suyu hiç karşılamıyor, farkındayım ama mecburen söylüyoruz işte. Ab-ı hayatla hayat suyu aynı şey değil. Yani birbirini karşılamaz bunlar. Ebedi olarak yaşayan, sermediği Allah'ın bekasıyla beka bulmuş insanlar olurlar diyor, varlıklar olurlar. Cahillikle ölmüş nakis nefisleri kemale erdirme esasındaki diriltme ve manevi diriltmeye yönelik olarak onları kemale irşad etmesi yönünden o İsevi meşrep güce sahip olur. Hazreti İsa'nın nefesiyle ölüleri diriltmesi gibi Hazreti Hızır'ın da farklı şekillerde yansıyan halleri, yansımaları, görüntüleri insanların manevi dirilişine de bir tür vesiledir diyor. O yeşil adam bastığı her yere yeşil yapması anlamındaki ifadeyi de böyle hayatlandırma anlamında ele alabiliriz. Hıdır, Hadra biliyorsunuz, kubbeyi Hadra deriz mesela. Ne demek? Yeşil kubbe değil mi? İşte Hıdır da yeşil demek. Hızır yeşil adam. Bu ne demek? Yani gittiği her yere hayat sunuyor. Bastığı her yerin yeşil olmasını böyle. Dokunduğu gönül hidayete eriyor. Ondan sonra irtibatlandığı akıl daha salih fikirler üretmeye başlıyor. Vesaire gibi. Bu anlamıyla ele alabiliriz diyor yani. Ondan sonra çünkü Hızır'ın diyor çok farklı görüntüleri vardır. Tek bir görüntüsünden bahsetmek mümkün değildir diye ifade ediyor. Evet. Şimdi iki denizin birleştiği yerde buluşma meselesi vardır. Hep atıflarla geçiyorum. Lütfen araştırınız. Hazreti Musa ve Hızır kıssasında iki denizin birleştiği yer vardır. Bu da diyor, iki deniz meselesini nasıl iyi açıklıyor bakınız. Davud el-Kayseri'yi. Batını ve zahiri birleştiren, Rabbinin denizinden içmek için kalbini bardak edinen kişinin tevhididir. Çok enteresan bir izah. Batını ve zahiri birleştiren, Rabbinin denizinden içmek için kalbini bardak yapan kişinin tevhididir. Hızır'ın çocuğu öldürmesi nefse emmaredir. Nefse emmareyi öldürüyor. Çocuk nefse emmaredir. Orada öldürülen çocuk. Anne ve babanın hayatını kurtarması ruh ve kalptir. Çocuğu öldürerek neyi kurtarıyor? Anne ve babayı. Anne baba ne? Akıl ve kalptir diyor. Nefse emmare öldürülür, akıl ve kalp kurtarılır. O Musa ve bir kul meselesindeki çocuğu öldürmeyi böyle anlayacağız diyor. Evet. Gemiyi parçalaması riyazette ve müşahadedeki bedendir. Beden gemidir, gemi. İstek, arzu kuyusu olan, beklenti kuyusu olan, talepleri bir türlü bitmeyen ve ruhun önündeki en büyük engel olan bu bedendir. Beden gemisini riyazetle, manevi alıştırmalarla, efendim oruçla, namazla ve manevi terbiyeyle parçalanmasıdır diyor. Gemiyi delmesi budur diyor. Bedeni deldi diyor yani. Beden gemisini diyor batırdı. Ondan sonra deldi. Gemiyi delmesi riyazette ve müşahadedeki bedendir. Ruh ve kalbi geliştirmek, imkan yerinde onların kuvvetlerini tamamlamak için gizli ilimler ve bilgiler hazinesinin gerçekleştirdiği tevhid duvarını ikame etti. Duvarda tevhid duvarı. Tevhid duvarını ne yaptı? Tekrar onardı, sağlamlaştırdı. Evet, ruhu ve kalbi Rahman hazratından görünür hale getirdi ve açığa vardı. O böylece küçük insani nüshada olduğunda zevki ilme ve irfana sahip olduğu bu iki alemin uygunlukları ve iki nüshanın mutabık oluşu sebebiyle büyük alemde olan şeyleri bilmesi de aynı şekilde zevki ve vicdani ilimledir diye bize izah ediyor. Ama tabii işte orada bize çocuğu öldürmesi, gemiyi delmesi ve duvarı efendim ikamesi meselesindeki geçirdiği izahlar çok önemli. Evet. İskender, Allah kendisine acısın. Büyük İskender'i biliyorsunuz tarihte. Hakkında istedi fakat elde edemedi dendi. Büyük İskender için biliyorsunuz rivayetler vardır. Ab-ı hayatı bulmak için onca seferi yaptığı, efendim diyarlar açtığı, ta Hindistan'ın uçlarına kadar, içlerine kadar gittiği ifade edilir. Şimdi Allah ona acısın diyor. İstedi fakat elde edemedi, edemedi. O yürüyen fakat kabiliyeti hakiki vuslata yetmeyen ve ulaşamayan kimse gibidir diyor İskender için. O halde her isteyen bulamaz, her bulan yaratıcısını bilemez. Yaratıcısını her bilen değerini takdir edemez. Bunun için değerini bilip haddini aşmayan kula Allah rahmet eylesin denmiştir. Evet, değerini bilip haddini aşmayan kula Allah rahmet eylesin denmiştir, ifade edilmiştir. Evet, aziz dostlar, bugün en azından bu Hızır bahsini azıcık da olsa, kısacık da olsa sizinle paylaşmış olmak benim için sevindirici doğrusu. Şimdi geriye bir risalecik kaldı kısaca. O da nedir? Kitabın aslında ikinci kısmı, Hakiki Sevginin Bilgisi. Risale fi Marifeti Muhabbetil Hakikiye dediğimiz ikinci kısım. Ondan sonra bu kısım doğrusu geçiştirilmemeli. İçinde çünkü hakiki sevginin nasıl olmasına dair önemli ipuçları var satır aralarında. Mesela sevginin hakikatiyle ilgili. Bunu sizlere tevdi etmek istiyorum. Ondan sonra bunu okuyarak üzerinde teemmülle, tefekkürle durmanız gerekir diye içimden geçiyor. Dolayısıyla bu kadarlıkla İktifa edelim diye düşünüyorum. Mesela muhabbet ve sürur arasındaki farklar var. Filozofların bu konudaki yaklaşımları var. Buna karşı zevk ehlinin, ariflerin yaklaşımları var. Yani sevginin ne idiği, mahiyeti üzerine çok kapsamlı vurgular görüyorum. Tekrar baktığımda bunları da sizlerle uyarı babında paylaşıyorum. Evet, aziz dostlar, bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Bu eserimizi bitmese de bitmiş sayıyoruz. İnşallah bir başka eserle tekrar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz efendim. Hoşçakalınız.